Ayrım 6. Huzursuz Adam Henning Mankell Sayfa 59. Von Encke kahvesinin geri kalanını içti. Ev sahibi yeniden konuşmaya başladığında Wallander ayağa kalkmak üzereydi.
Daha bitmedi. 2 yıl sonra yeniden yola çıktık. O sıralar ben İsveç Denizkurmay Başkanlığı'nın en üst kademesine atanmıştım. Üssümüz Berga'daydı. 24 saat boyunca göreve hazır bir muharebe grubu vardı. Bir Ekim günü akla hayale gelmeyecek türden bir alarm çağrısı aldık. Horsia Ferden kanalında Muskö'deki üssümüze çok yakın noktada bir veya daha fazla denizaltı gezindiğine dair bazı işaretler vardı. Dolayısıyla bu olay artık sadece İsveç karasularına izinsiz girme durumu değildi. Yasak olan bölgede yabancı denizaltıları vardı. Kopan yaygarayı hatırlarsınız herhalde.
Gazeteler bu haberle doluydu. Gazeteciler de bu sebepten kaygan kayalıklara tırmanıyorlardı.
Bilmem ki insan bunu neyle kıyaslayabilir. Kraliyet Sarayı'nın bahçesine inen yabancı bir helikopter mesela. En gizli bildiğimiz askeri karargahlarımıza yakın gezinen yabancı denizaltıların varlığı. İşte insana böyle hissettiriyordu.
Bu benim Üstad'da göreve başlama haberini aldığım zamanlar. Birden kapı açıldı. Von Encke irkilmişti. Wallander onun sağ eliyle ceketinin göğüs cebine davrandığını fark etti. Ama sonra elini yeniden dizine koydu. Kapı banyoyu arayan yarı sarhoş bir kadın tarafından açılmıştı. Kadın gidince yine baş başa kaldılar. Von Encke kapı kapanınca
''Ekim ayıydı''
diye kaldığı yerden devam etti.
Bazen sanki bütün İsveç sahilleri kimliği belirsiz yabancı denizaltıların işgali altındaymış gibi geliyordu insana. Berga civarında toplanan gazeteci kalabalığıyla konuşma işini ben yapmadığıma mutluydum. Koğuştan birkaç odayı bu iş için ayırmıştık. Ben çok yoğundum. O denizaltılardan birini bulabilmek için uğraşıyordum. Bir tanesini su yüzüne çıkarmayı başaramazsak bütün inanılırlığımızı yitirecektik. Sonra nihayet Horsfjärden kanalında denizaltılardan birini kıstırdığımız o akşam geldi. Hiç şüphe yoktu. Komutanlıktakiler bunun o olduğuna emindi. Ateş açma emrini verme yetkisi bendeydi. O zor saatler içinde yüksek kumandanlık ve yeni savunma bakanıyla birkaç kez görüştüm. Bakanın ismi eğer hatırlarsan Andersson'du. Borlangen'den biriydi.
Kızıl Börye diye anıldığı kalmış aklımda.
Doğru ama işinin ehli biriydi ve denizaltıların kesinlikle çok tehlikeli olduklarını düşünüyordu. Kendi memleketine Dalarna'ya döndü ve yerine savunma bakanı olarak Anders Thunborg geldi. Palme'nin göz bebeği olanlardan biri. Meslektaşlarımdan çoğu ona güvenmezdi ama benim onunla ilişkim iyiydi. Karışmazdı, soru sorardı, eğer yanıtını alırsa tatmin olurdu. Ama beni bir kere telefonla aradığında odada Palme'de yanı başındaymış gibi bir izlenime kapılmıştım. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum fakat ciddi biçimde hissetmiştim.
Her neyse, sonra ne oldu?
Von Encke'nin yüzü seyirdi. Sanki Wallander'in sözlerini bu şekilde kesmesinden alınmış gibiydi. Konuşmaya devam ettiğinde ise alınganlığından eser kalmamıştı. Denizaltını iznimiz olmadan kıpırdayamayacak halde sıkıştırmıştık. Yüksek kumandan da görüşüp su bombası yollayıp denizaltıyı su yüzüne çıkmaya zorlamak üzere olduğumuzu söyledim. Operasyona hazırlanmak için 1 saate ihtiyacımız vardı. Sonra İsveç karasularını işgal eden bu denizaltının kimliğini dünyaya ilan edebilecektik. Yarım saat geçti. Zaman inanılmaz derecede yavaş ilerliyordu. Ben devamlı olarak helikopterlerle ve denizaltıyı çeviren gemilerle bağlantı halindeydim. 45 dakika geçmişti. Sonra olanlar oldu.
Von Encke birden durdu, ayağa kalktı ve odadan çıktı. Wallander adamın hastalandığını sanmıştı. Ama birkaç dakika sonra kumandan geri döndü. Elinde 2 konyak kadehi vardı.
Soğuk bir kış akşamı dedi. Bizi ısıtacak bir şeyler gerek. Kimse yokluğumuzu fark etmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla bu sığınakta sohbetimize devam edebiliriz. Wallander hikayenin devamını bekledi. Denizaltılarla ilgili eski hikayeleri dinlemek o kadar ilginç değildi belki. Ama Von Encke'nin davetlilerinden tanımadığı insanlarla konuşmak zorunda olmayı tercih ederdi.
İşte tam o sırada oldu diye tekrarladı Von Encke. Saldırıya geçmeye 4 dakika kala telefon çaldı. İsveç Savunma Komutanlığı'nın özel hattıydı. Bildiğim kadarıyla dışarıdan dinlenme olasılığına karşı en güvenli hatlardan biriydi ve ayrıca bir de otomatik devreye giren ses bozucu sistemi vardı. 1000 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir emir aldım. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?
Wallander başını iki yana sallarken Brandy'yi ısıtmak için elleriyle kadehi tamamen kavradı.
Su bombası göndermeme emri aldık. Tabii ben bu emirle afallamıştım. Onlardan bir açıklama istedim. Ama açıklama gelmedi. En azından hemen gelmedi. Sadece hiçbir koşulda uyarı için su bombası göndermeme yolunda açık seçik bir emir. Uyumaktan başka çarem yoktu elbette. Helikopterlere karar bildirildiğinde ateşlemeye sadece 2 dakika kalmıştı. Bizler Berga'da neler olduğunu anlayamıyorduk. Tam 10 dakika sonra ikinci emir geldi. Bunun ilkinden daha inanılmaz olduğunu söylesem yanlış olmaz. Üstlerimiz akıllarını kaçırmış gibiydi. Bize geri çekilmemiz emredildi.
Wallander giderek meraklanmaya başlamıştı. Yani sizden denizaltının gitmesine izin vermenizi mi istediler?
Kimse böyle bir şey söylemedi elbette. En azından bu kadar sözcük kullanılmadı. Bizden Horsfjarden kanalının başka bir bölgesine bakmamızı istediler, en uç noktasına, Danzig Boğazı'nın güneyine. Helikopterlerden biri başka bir denizaltı tespit etmişti. Diğer denizaltı etrafını çevirdiğimiz ve yüzeye çıkması için zorlamaya ramak kalan bu denizaltıdan neden daha önemliydi? Ben ve ekipteki arkadaşlarım anlayamıyorduk. Yüksek kumandan ile birebir görüşme talep ettim ama meşguldü ve rahatsız edilemeyeceğini söylediler. Ki bu çok garipti. Çünkü kısa bir süre önce bu operasyonun gerçekleştirilmesini emreden oydu. Savunma Bakanı veya sekreteri ile görüşmeye bile çalıştım ama herkes ortadan kaybolmuştu sanki. Ya telefonlara çıkmıyorlardı veya bir şey söylememe emri almışlardı. Yüksek kumandanın veya savunma bakanının bir şey söylememe emri alması ne demek? Kim verirdi bu emri? Hükümet yapabilirdi elbette ya da başbakan. Birkaç saat boyunca mide krampları çektim. Aldığım emirleri anlayamıyordum. Operasyonu terk etmek tecrübelerime ve içgüdülerime ters düşüyordu. Neredeyse emirlere karşı çıkmak üzereydim. Bu benim askeri kariyerimin sonu demek olacaktı tabii. Ama bütün bu gelişmelere rağmen hala mantıklıydım. Böylece bütün helikopterlerimizi ve 2 su üstü gemisini Danzig Boğazı'na götürdük. Denizaltının saklandığı yerin üstünde turlaması için hiç değilse bir helikopteri orada bırakmak için izin istedim. Ama izin vermediler. O bölgeden ayrılmalıydık ve bunu derhal yapmalıydık. Biz de yaptık. Sonuçta beklendiği gibi oldu.
Ki bu da...
Danzig Boğazı yakınlarında bir denizaltı falan bulamadık açıkçası. Gecenin geri kalanında araştırmaya devam ettik. Sırf bu yüzden o helikopterlerin bilmem kaç bin litre yakıt harcadığını hala merak ederim.
Daha önce ablukaya aldığınız denizaltıya ne oldu?
Kayboldu, hiç iz bırakmadan.
Wallander dinlediklerini düşündü biraz. Bir zamanlar çok uzun zaman önce askerlik hizmetini Skövde'deki bir tankçı alayında yapmıştı. Hayatının o bölümüyle ilgili pek güzel anıları yoktu. Askere çağrıldığında deniz kuvvetlerine girmeyi denemiş ama Westergötland'a gönderilmişti. Orada disiplini kabullenme konusunda hiçbir zaman sorun yaşamamıştı. Ama verilen emirlerin çoğunu da anladığı söylenemezdi. Ortama genelde kaosun hakim olduğu gibi bir izlenime kapılmıştı. Hem de düşmanla karşı karşıya ölüm kalım mücadelesi içinde olduklarını düşünmeleri gereken bir durumda. Von Encke kadehindeki konyağı bitirdi.
Ben olanlar hakkında sorular sormaya başlamıştım. Sormamalıydım. Kısa bir süre sonra pek de sevilen bir şey yapmadığımı anladım. Kendime en yakın gördüğüm meslektaşlarım bile merakımı hoş karşılamıyorlardı.
Benimse bütün bilmek istediğim bu karşı emirlerin neden verildiğini öğrenmekte. Bana göre bir denizaltıyı su yüzüne çıkmaya ve kimliğini bildirmeye zorlamaya daha önce hiç olmadığı kadar yakındık. Ya da yakınlaşmıştık demeli. 2 dakika kalmıştı, çok değil. Başlarda bu konuya kafası bozulan tek kumandan ben değildim. Arosenius adında bir başka kumandan ile İsveç Savunma Kumandanlığından bir uzman da o günkü üst düzey ekibin parçasıydılar. Fakat birkaç hafta geçtikten sonra ikisi de bana mesafe koymaya başladı. Benim ortalığı bulandırma eylemimle ilgileri varmış gibi görünmek ve sorduğum sorulara bulaşmak istemiyorlardı. Sonunda ben de işin peşine bıraktım.
Von Encke elindeki kadehi masaya bırakıp öne Wallander'a doğru eğildi.
Ama olanları unutmadım tabii. Hala neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sadece denizaltının elimizden kayıp gitmesine izin verdiğimiz o gün de değil. O yıllarda olup biten her şeyi yeniden gözden geçiriyorum. Ve sanırım artık sonunda o sıralarda gerçekte neler olup bittiğine dair bir şeyler anlamaya başladım.
Denizaltıyı neden su yüzüne çıkarmanıza izin vermediklerini mi? Von Encke ağır ağır başını sallayarak onayladı. Piposunu yeniden yaktı ama bir şey söylemedi. Wallander dinlediği olayın sonuçsuz kalmaya mahkum bir hikaye olup olmadığını merak etti.
İyice meraklandım. Açıklaması neymiş? Von Encke boş ver gibilerinden bir el hareketi yaptı.
Bu konuda bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Daha yolun sonuna gelmedim. O yüzden daha fazla bir şey söyleyemem. Aslında artık gidip diğer misafirlere katılsak iyi olur.
Birlikte ayağa kalktılar ve odadan çıktılar. Wallander kış bahçesine geri döndü. Dönerlerken bulundukları odaya yanlışlıkla giren kadına rastladı. O içeri girerken Von Encke'nin sağ elini kaldırdığını şimdi hatırlıyordu. Elini önce kararlı bir hareketle kaldırmış ama sonra durup tekrar dizinin üstüne koymuştu. Her ne kadar akıl almaz gelse de Wallander buna tek bir açıklama düşünüyordu. Von Encke üstünde silah taşıyordu. Pencereden dışarı bakıp ıssız bahçeyi süzerken bunun gerçekten mümkün olup olamayacağını düşündü. Emekli bir deniz subayı 75. doğum günü partisinde silah taşıyor. Wallander'in inanası gelmiyordu. Düşünceyi aklından savuşturdu. Kendi kendine kuruyordu yine. Gördüğü şaşırtıcı bir olay aklına başka şeyleri getirmiş olmalıydı. Önce Von Encke'nin bir şeyden korktuğu fikri, sonra da silah taşıdığı düşüncesi. Sezgilerini mi yitiriyordu yoksa, tıpkı giderek daha unutkan olmaya başlaması gibi.
Linda kış bahçesine yanına geldi. Gittiğini sanmıştım.
Henüz gitmedim ama az sonra gideceğim.
Eminim Hokkan'da, Louis'le gelmene çok sevinmişlerdir.
Bana denizaltılardan bahsetti.
Linda ilgiyle tek kaşını kaldırdı.
Öyle mi? Bu beni şaşırttı.
Niçin?
Bana da anlatması için kaç kere uğraşmıştım ama hep reddediyor. Anlatmak istemediğini söylüyor. Bu konu canını sıkıyor gibi.
Hans seslenince Linda gitti. Wallander kızının söylediklerini düşündü. Hokkan von Encke hikayeyi anlatmak için niye kendisini seçmişti? Sonradan Wallander Skåne'ye geri dönüp o akşamı şöyle bir düşündüğünde kendisini meraklandıran bir şey daha olduğunu fark etti. Aslında von Encke'nin anlattıklarında açık olmayan, belirsiz, Wallander'in anlaması zor olan pek çok şey vardı. Ama Wallander hikayenin sunuluş şeklinde de anlayamadığı bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Von Encke bütün bunları kendisine, gelininin babasının partiye geleceğini bildiği o kısacık sürede mi anlatmayı planlamıştı? Yoksa her şey çok daha kısa bir zamanda, çitin diğer tarafında sokak lambası direğinin altında bekleyen adam yüzünden mi gelişmişti? Ve kimdi o adam?
5. kısım. 3 ay sonra tam olarak 11 Nisan'da olan bir şey Wallander'i yeniden Ocak ayının o akşamını düşünmeye zorladı. Durup dururken meydana gelen bir olaydı ve hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Hokkan von Encke Stockholm'in Östermalm bölgesindeki evinden ardında hiç iz bırakmadan kaybolmuştu. Von Encke havanın nasıl olduğuna aldırmadan her sabah uzun yürüyüşlere çıkardı. O gün bütün Stockholm'de inceden inceye çiseleyen bir yağmur vardı. Her zamanki gibi erken kalkmış, saat 6'yı biraz geçe sabah kahvaltısına oturmuştu. Saat 7 olunca karısını uyandırmak için yatak odasının kapısına tıklatmış ve dışarıya günlük yürüyüşüne çıkacağını söylemişti. Genellikle bu yürüyüşler soğuk havalar hariç 2 saat kadar sürerdi. Öyle günlerde ise yürüyüşünü 1 saatle sınırlandırırdı. Eskiden çok sigara içtiği için ciğerleri hala düzelmemişti. Her zaman aynı güzergahı kullanırdı. Grevgatan'daki evinden Valhalvegen'e yürür, oradan Lilljanskogen koruluğuna saparak bir sürü karışık orman yolundan geçip sonunda yine Valhalvegen'e çıkar, ardından Sturegatan boyunca güneye ve oradan sola kıvrılıp Karlavegen'e ve yine eve dönerdi. Babasından kalma çeşit çeşit yürüyüş bastonlarını kullanır ama hızlı hızlı yürürdü. Eve geldiğinde hep ter içinde olur ve hemen sıcak bir banyo yapardı. O sabah da tıpkı diğerleri gibi başlamıştı. Tek bir şey hariç, Håkan von Encke eve bir daha dönmemişti. Louis onun yürüyüş güzergahını iyi biliyordu. Bazen o da kocasına katılırdı. Ama hızına yetişemediğinden beri onunla gitmeyi bırakmıştı. Eve geri dönmeyince kadın merak etmeye başlamıştı. Von Encke sağlıklıydı, buna şüphe yoktu. Ama yine de yaşını başına almış bir adamdı ve başına bir şey gelmiş olabilirdi. Kalp krizi geçirmiş olabilirdi. Beyin kanaması belki de. Adamın cep telefonu masada duruyordu. Her zaman yanına alacağı konusunda anlaşmış olmalarına rağmen almadığını görünce Louis onu aramaya çıktı. Ayak izlerini sürerek aradıktan sonra saat 1'e doğru eve döndü. Ararken onu bir yol kenarında ölü halde bulacağını sanmıştı hep. Ama kocasından iz yoktu. Yer yarılıp içine girmişti sanki. Gitmiş olabileceği bir iki arkadaşını telefonla aradı ama gören olmamıştı. Louis ona bir şey olduğuna artık emindi. Saat 2'de Kopenhag'daki ofisinden Hans'ı aradı. Çok endişeli olmasına ve polise Håkan'ın kaybolduğunu bildirmek istemesine rağmen Hans onu yatıştırdı ve Louis istemeye istemeye birkaç saat daha beklemeye razı oldu. Bu arada Hans hemen Linda'yı arayıp haber vermiş, böylelikle Wallander'de olanları öğrenmişti. Wallander o sırada bir yandan Jussi'nin patilerini temizlerken bir yandan da uslu uslu oturmayı öğretmeye çalışıyordu. Bunu Sturup'ta tanıdığı bir köpek eğiticisinden öğrenmişti. Telefon çaldığı sırada Jussi'nin yeni hiçbir şey öğrenmeye niyeti olmadığını görüp neredeyse pes etmek üzereydi. Linda kendisine Louis'in çok endişeli olduğunu söylemiş, ne tavsiye edebileceğini soruyordu. ''Sen de polissin'' dedi Wallander. ''Ne yapılacağını biliyorsun. Bekleyip göreceğiz. Kaybolanlar çoğunlukla bir süre sonra geri gelirler.''
''Öyle ama uzun yıllardan beri ilk defa böyle sıra dışı davranıyormuş. Louis'in neden meraklandığını anlayabiliyorum. Histerik bir kadın değildir.''
''Bu geceye kadar bekleyin'' dedi Wallander. ''Geri gelecektir, göreceksin.'' Wallander, Håkan von Encke'nin bir süre sonra meydana çıkacağına ve yokluğunun da çok geçerli bir açıklaması olacağına emindi. Kendisi endişeli olmaktan çok merak ediyordu. Acaba kayboluşunun ne gibi bir açıklaması vardı? Fakat von Encke geri dönmemişti, ne o akşam ne de ertesi akşam. 11 Nisan gecesi geç saatlerde Louis kocasının kaybolduğunu ihbar etti. Sonrasında bir polis aracı içinde Lilljanskogen koruluğunun daracık labirent gibi yollarında gezdirdiler onu. Ama von Encke'yi yine de bulamadılar. Ertesi gün Kopenhag'dan oğlu Hans da geldi. Durumun ciddi olduğunu Wallander o zaman fark etti. Bu arada iç soruşturma uzamış da uzamış ve hala işbaşı yapmamıştı. Daha da kötüsü Şubat başında evinin önünde buz tutan yolda kötü biçimde düşmüş ve sol bileğini kırmıştı. Jussi'nin tasma kayışına basıp düşmüştü. Çünkü hayvan hala çekiştirip sürüklemekten vazgeçmeyi veya yolun kenarından yürümeyi öğrenememişti. Bileğini alçıya almışlar ve Wallander hastalık iznine çıkmıştı. Kendisine, Jussi'ye ve hatta Linda'ya karşı sık sık parladığı, öfke krizleri yaşadığı bir dönem olmuştu. Sonunda Linda çok gerekmedikçe onu aramayı kesmişti. Babasının büyük babasına benzediğini düşünüyordu. Ters, huysuz ve sabırsız.
İstemeyerek de olsa Wallander içinden kızının haklı olduğunu kabul ediyordu ama babasına benzemeyi istemiyordu. Her şeyde başa çıkabilirdi ama bununla değil. Hem yağlı boyalarında hem giderek kendisine yabancılaşan dünya hakkındaki görüşlerinde hep aynı şeyleri yapan aksi bir ihtiyar olmak istemiyordu. Wallander'in evde kalıp kafese tıkılı bir ayı gibi volta attığı bir dönemdi. 60 yaşında olduğunu, böylece acı bir gerçek olarak hayatının yaşlılık dönemine girdiğini görmezden gelemiyordu. Belki 10 veya 20 yıl daha yaşardı ama gün be gün daha da yaşlanmaktan başka bir şey tatmayacaktı. Gençlik uzak bir hatıraydı ve orta yaşı da artık ardında bırakmıştı. Kuliste duruyor, her şeyin açıklığa kavuşacağı, kötüler cezasını bulurken iyilerin kazanacağı üçüncü ve son sahneyi oynamak için sırasının gelmesini bekliyordu. En trajik rolü oynamak zorunda kalmamak için elinden geldiğince çaba gösteriyordu. Sahneyi kahkahalar içinde gülerek terk etmeyi tercih ederdi. Kendisini asıl endişelendiren unutkanlığıydı. Arabayla Simrişam veya Üstad'a alışverişe giderken bir liste yapardı. Ama dükkana girince bu kez de listeyi unuttuğunu fark ediyordu. Acaba gerçekten bir liste yapmış mıydı? Hatırlayamıyordu. Bir gün unutkanlığı ile ilgili bu endişesi ay yuka çıkınca Malmö'de kendini yaşlılık problemleri uzmanı olarak lanse eden bir doktordan randevu aldı. Margareta Bengtsson adındaki doktor hanım onu Malmö merkezindeki eski bir yapıda kabul etti. Wallander ön yargılı davranıp kadının yaşlılığın ıstıraplarından anlayamayacak kadar genç olduğunu düşünmüştü. Bırakıp gitmek istemiş ama sonra kendini tutup deri koltuğa oturarak giderek ciddileşmeye başlayan kötü hafızasından bahsetmeye başlamıştı. Görüşmelerinin sonuna doğru Alzheimer hastalığı mı var bende diye sordu Wallander. Margareta Bengtsson gülümsemişti, küçümseyici değil, dürüst ve dostça bir tebessümdü. Hayır dedi, sanmıyorum ama tabii bir sonraki dönemecin ardında bizi neler bekliyor bilemeyiz. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.